Selam ya. Evet, iki haftanın ardından tekrardan buradayız. İki haftanın bilimsel gelişmelerini sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. Ben Hüseyin Atala, tekrardan buradayız. Bilimin ışığında haberlerimizi sunmaya geri döndük. Bu hafta yine Begüm ve Emre ile beraber haberlerimizi sunacağız. Geçen hafta Begüm'le başlamıştık. Bu hafta Emre ile başlayacağız. Emre, seni dinliyoruz.
Sana da selam Hüseyin'cim ya. Umarım herkes çok iyidir. Hüseyin galiba biraz daha böyle daha doğaçlama girmek istedi. Dinleyicisini kendi canıymış, bir çok yakın dostuymuş gibi gördü diye düşünüyorum. Ki gerçekten öyle düşündüğünü de biliyorum. Diyerek muhabbeti çok da uzatmayayım. Burada olmak tekrardan çok hoş tabii ki. Haftalık bilimsel haberlerimizde birlikteyiz ve ben de şimdi kendi haberime kısaca bir giriş yapayım. Bu haftaki ilk haberimde yine kuantum bilgisayarlardan bahsedeceğim. Sıkılmış olabilirsiniz ama konunun önemine gerçekten inanıyorum. Ve bu alanda çok hızlı gelişmeler de yaşanıyor. Dolayısıyla yine bu konudan bir haber seçtim. Bakalım beğenecek misiniz? Tabii ki Hüseyin ve Begüm de ardından yorumlarını yapacaklar. Onlara hatta birkaç soru yönelteceğim. Dediğim gibi kuantum bilgisayarlardayız ve çarpıcı bir gelişme geliyor şimdi. Google'dan araştırmacılar kuantum bilgisayarların belirli hesaplamalarda klasik bilgisayarlara göre çok daha hızlı olabileceğini bir kez daha gösterdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kuantum bilgisayarların öneminden biraz daha bahsetmek istiyorum. Klasik bilgisayarlar bilgiyi 0 veya 1 olarak depolarken kuantum bilgisayarlar kuantum bitleri kullanıyor. Bu bitler kuantum mekaniğinin olasılıksal doğası sayesinde farklı hesaplama yollarını aynı anda deneyebiliyor aslında. Bu yüzden de kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarların pratik olarak çözemeyeceği sorunları ele alabiliyor. Örneğin yeni ilaç geliştirme sürecinde karmaşık moleküllerin yapılarını ve etkileşimlerini anlamak yıllar sürebiliyor. Kuantum bilgisayarlar bu süreci hızlandırabilecek bir güce sahip. Ayrıca iklim modellemesi, yeni malzeme tasarımı ve güvenli şifreleme sistemleri gibi alanlarda da devrim yaratma potansiyeline sahipler. Bu sebeplerden ötürü yapay zekanın icadı kadar önemli olduğunu düşünen bilim insanı sayısı gerçekten çok fazla. Google'ın geliştirdiği yeni yönteme kuantum yankıları adı veriliyor. Araştırmacılar bunu bir mağarayı yankılarla haritalamaya benzetti. Yöntem, kuantum bilgisayarların farklı bölümleri arasındaki ince bağlantıları tespit edebiliyor. Normalde bu bağlantılar kaybolur ancak yeni yöntem onları ortaya çıkarabiliyor. Ekip bu yöntemi basit moleküllere uygulamayı denedi. Moleküllerin yapılarını anlamak için bilim insanları geleneksel olarak nükleer manyetik rezonans adlı bir teknik kullanıyor. Bu teknik atomların çekirdeklerinin manyetik özelliklerini ölçer ancak çekirdekler çok uzakta olduğunda yetersiz kalır. Kuantum yankıları yönteminin burada devreye girmesi bekleniyor. Kuantum bitleriyle uzak mesafedeki etkileşimleri de inceleyebiliyorlar. Böylece geleneksel yöntemlerle elde edilemeyen bilgilere ulaşılması mümkün olabilir. Araştırmacılar gelecekte bu yaklaşımın proteinler gibi çok daha büyük moleküllere uygulanabileceği konusunda iyimserler. Google bu belirli görev için yöntemlerinin en iyi bilgisayar yöntemine göre 13 bin kat daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Şirket 5 yıl içinde bazı pratik uygulamaların mümkün olabileceğini de düşünüyor. Ancak bazı araştırmacılar bu konuya çok temkinli yaklaşıyor. Örneğin New York Üniversitesi'nden bir fizikçi, klasik bilgisayarlar için daha hızlı yöntemler geliştirilebileceğini düşünüyor. Diğerleri ise 5 yıl içinde pratik kullanım beklentisinin erken olduğunu söylüyor. Teknik gelişme etkileyici olsa da yakın zamanda ekonomik açıdan değerli bir sorunu çözebileceğini düşünmek abartılı bulunuyor diyebiliriz. Bununla birlikte bu yeni çalışmanın çok önemli bir avantajı var. Sonuçlar kesin bir sayı olduğu için başka bir kuantum bilgisayarda da doğrulanabilir ve deneysel ölçümlerle karşılaştırılabilir. Şimdi burada Begüm'e ve Hüseyin'e şöyle bir soru yöneltebilirim. Begüm ve Hüseyin, sizce kuantum bilgisayarlar gelecekteki hayatımızı nasıl değiştirecek diyerek önceki haftaların bir sınavı gibi bir soru sorayım size.
Şimdi Emre, senin bize anlattığın kadarıyla geleneksel bilgisayarlar, bizim bildiğimiz bilgisayarlar, kuantum bilgisayarlara göre çok yavaş çalışan bilgisayarlar aslında. Doğru muyum?
Bunu her işlem için geçerlidir diyemeyiz. Şimdi bahsedeceğim örnek uygulamalarda örneğin kuantum bilgisayarlar daha hızlı olduğu düşünülüyor klasik bilgisayarlara göre. Fakat bazı alanlarda tabii ki günümüzün bilgisayarları varlığını sürdürecekler. Kuantum bilgisayarlar peki hangi alanlarda çok büyük gelişmeler vaat ediyor, ondan bahsedebilirim. Hatta çoğu insanda kendi işini nasıl etkiler, bunun da düşünmeleri çok mantıklı olabilir. Çünkü haberde de bahsettiğim gibi bunun yapay zeka devrimi kadar önemli bir devrim getirebileceği söyleniyor. Örneğin siber güvenlik alanında büyük dönüşümler görebiliriz. Çünkü kuantum bilgisayarlar mevcut şifreleme sistemlerini dakikalar içinde çözebilirler. Bu da klasik şifreleme yöntemlerinin artık güvenli olmayacağı durumları getirebilir. Dolayısıyla kuantuma dayanıklı şifreleme denilen olaylar gelişebilir. Örneğin bu konuda da yazılımcıların yeni duruma adapte olmaları şart olabilir. Ya da başka bir alandan örnek verecek olursak finansa gidelim. Finans sistemleri genellikle çok karmaşık sistemler. Çok fazla parametre var ve çok hızlı değişiyorlar. Bu çok karmaşık piyasa tahminlerini ve risk analizlerini klasik bilgisayarlara göre çok daha hızlı yapabilirler. Bu da aynı zamanda finans teknolojisi yani fintech dediğimiz alanlarda yeni bir alanda yaratabilir kuantum uzmanlığı olarak. Aynı zamanda diğer büyük bir alan olan lojistik ve optimizasyonda da çok büyük değişimler getirebilir. Çünkü orada da gerçekten çok karışık sistemler var. Ve kuantum bilgisayarlar buradaki verileri saniyeler içinde işleyerek doğru sonuçları getirebilir. Ve sizinle de daha önce konuştuğumuz üzere ilaç ve kimya sanayisinde çok büyük etkileri olabilir. Çünkü bir formülü çok daha hızlı şekilde deneyebildiği için örneğin sonuca daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor ve bu da zamandan çok büyük bir verim kazanmamıza sebep oluyor aslında. Ve son olarak uzmanlar yazılım mühendisliğini bile değiştirebileceğini söylüyor aslında. Kuantum mantığı klasik kodlamadan tamamen farklı olduğu için de mevcut geliştiricilerin bir kısmı yeniden eğitim almak zorunda kalabilir özellikle bu alanda veya bilgilerini ona göre şekillendirmek durumunda kalabilir. Diyerek bu alanda çok daha büyük değişimlerin olabileceğini de vurgulamak isterim. Dolayısıyla bu haberimizi dinleyenler varsa acaba benim işimde ne gibi etkiler uyandırabilir sorularını sorup araştırmaya yetebilirsek ne mutlu olur. Çünkü gerçekten büyük değişimler bekleniyor bu alanda.
Ya sadece şeyi düşünüyorum yani şu an reel hayatta çok kullanabileceğimiz bir noktada değil galiba kuantum bilgisayarlar.
Geçtiğimiz haftalarda kuantum bilgisayarlarla yeni ilaç keşfedildiğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla aslında günlük hayata da birebir etkisi olabiliyor.
Yok, etki olarak söylemiyorum, şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında bir finans uzmanının şu gün için bir kuantum bilgisayara erişmesi çok kolay değil demeye çalışıyorum. Örnek vermek için söyledim.
Tabii kuantum bilgisayarlar ucuz sistemler değil. Dolayısıyla erişimi de kısıtlı olan sistemler aslında. Dolayısıyla herkesin şu anda ulaşması zor. Gelecekte de kaç kişiye ulaşır? Bunun ben cevabını bilmiyorum. Diyerek cevaplayayım istersen sorunu.
Benim şöyle bir endişem var aslında, birazcık politik bir konuya değinmiş olacağım ama Çin-Tayvan krizi, yani Çin-Tayvan krizinden dolayı aslında bir çip piyasasında da büyük problemler var. Ve doğru. Tayvan çip üretiminin merkezi. Şimdi Amerika'nın da şu an Tayvan'dan kendi topraklarına kaydırma planları var ki Nvidia mesela tamamen Çin'den çekildi şu an. Örnek vermek için söylüyorum şu an. Tamamen. O da birazcık politik nedenlerle aslında...
O doğru değil abi bu arada.
Değil mi?
Yok, tamamen çekilmedi. TSMC'nin bir kısmı Amerika'ya taşındı. Ama hala en yeni teknolojiler Tayvan'da üretiliyor. Dolayısıyla bildiğim kadarıyla Nvidia'da son teknoloji çiplerini hala Tayvan'da üretmeye devam ediyor. Tamamen çekilmiş değil.
Yok, Tayvan'dan çekildiğini söylemiyorum. Çin pazarından çekildi mesela. Şey için söylüyorum bunu. Yani genel olarak globalleşen dünyada çeşitli siyasi iklimden kaynaklanan durumlar teknolojinin gelişmesinin önüne geçebilir. Mesela çünkü şunu kabul etmek lazım. Hani Amerika belki teknoloji geliştirme konusunda çok daha iyiyken üretim tarafında Çin daha hızlı ve daha ucuza mal ediyor. Ve teknolojilerin Çin'le paylaşılması ve Çin'e ulaşması aslında replikalarının da çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bunu çok uzattım mevzuyu ama derdim şu aslında, siyasi iklimde böyle bir noktadayken yani kuantum bilgisayarlarının erişilebilirliği konusunda sıkıntılar çıkar mı? Onu biraz zaman gösterecek diye tahmin ediyorum Emre. Doğru muyum?
Doğru. Zaten bu konuda tekelleşmiş bir şirket yok şu anda. Google'ın çok ciddi yatırımları var. Çin'de de bu alana çalışan ciddi şirketler var. Dolayısıyla bir şirket ipi alıp götürecek mi? Onu bilmiyoruz. Ama tabii ki rekabetin varlığı ve tek bir şirkette olmaması.
Şöyle söyleyeyim. Yapay zeka 2 sene 3 sene önceki halinden çok daha farklı bir noktada. Belki bundan 2-3 sene sonra kuantum bilgisayarlar içinde çok farklı şeyler konuşacağız. Yapay zekaya erişimimiz çok azdı. Yapay zekanın kontrol edilebilirliği ve kapsamı çok dardı. Bugün çok farklı şeyler konuşuyoruz. Gerçeğe çok yakın videolar üretiyor, örnek veriyorum. Yarın belki de kuantum bilgisayarları çevremizde daha sık görür olacağız. günlük hayatımızda daha çok etki ettiğini göreceğiz belki de. Bakalım zaman neler getirecek. Evet, bir sonraki haberi Begüm sunacak. Begüm, seni dinliyoruz.
Ben de herkese bütün selamlarımı yollayarak başlayayım. Bugünün ilk haberimde sizlerle özellikle yaşlılık döneminde sağlıklı yaşamla ilgili çok önemli ve belki de pek düşünmediğimiz bir konuyu konuşacağız. Yemek saatleri. Evet, ne yediğimiz kadar ne zaman yediğimizin de sağlığımız üzerinde ciddi etkileri olabileceğini hiç düşündünüz mü? Amerika'daki Massachusetts General Hospital'dan bir grup bilim insanı, yaşlandıkça öğün saatlerinin nasıl değiştiğini ve bu değişimlerin sağlıkla olan bağlantılarını inceledi. Bu çalışma Türkiye'den İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacıların da katkısıyla Bilim Dergisi Communications Medicine'da yayımlandı. Araştırma 42 ila 94 yaş arasındaki yaklaşık 3000 kişinin verilerine dayanıyor. Katılımcılar tam 20 yıl boyunca takip edilmiş. Peki sonuçlar ne söylüyor? İnsanlar yaşlandıkça özellikle kahvaltı ve akşam yemeğini daha geç saatlerde yemeye başlıyor. Aynı zamanda gün içinde yemek yedikleri süre, yani beslenme aralığı da kısalıyor. Yani sabah daha geç kahvaltı, akşam daha geç yemek ve aralarda daha az öğün. Buraya kadar kulağa çok da sıra dışı gelmeyebilir. Ama şimdi geliyor asıl çarpıcı kısım. Kahvaltıyı geç saatlere bırakmak, depresyon, yorgunluk, uyku problemleri ve hatta diş sağlığı sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Daha da önemlisi, bu geç kahvaltı alışkanlığı uzun vadede ölüm riskinde artışla bağlantılı bulunmuş. Özellikle dikkat çeken bir başka bulgu ise şu. Gece kuşu olarak tanımlanan, genetik olarak geç yatıp geç kalkmaya yatkın bireyler doğal olarak öğünlerini de daha geç saatlerde tüketiyor. Bu durumda onların sağlık risklerini arttırabiliyor. Ayrıca yaşlı bireylerde geç kahvaltı yapmanın nedenleri arasında yorgunluk, daha zor uyanma, uyku kalitesinin düşmesi, yemek hazırlamada güçlük, ağız ve diş sağlığı sorunları gibi etkenler yer alıyor. Yani geç kahvaltı bir sebep olabileceği gibi bir sonuç da olabilir. İşte bu yüzden bu tür değişimlerin fark edilmesi hem birey hem de doktorlar için önemli bir ipucu. Araştırma ayrıca günümüzde oldukça popüler olan aralıklı oruç gibi diyet modellerinin yaşlı bireylerde gençlerdeki kadar olumlu sonuçlar vermeyebileceğini de ortaya koyuyor. Yani bu tarz beslenme planları yaşa göre uygulanmalı. Sonuç olarak şunu diyebiliriz. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür sözü kulağa artık sadece bir nasihat değil, bilimsel bir uyarı gibi geliyor. Eğer siz ya da bir yakınınız yaşlılık dönemine giriyorsa sadece ne yediğine değil ne zaman yediğine de dikkat etmekte fayda var. Çünkü bazen bir saatlik fark yıllık bir sağlık kaybı anlamına gelebilir. Kim bilir, belki de uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı sabah erken kalkıp güne güzel bir kahvaltıyla başlamaktan geçiyordur.
Evet, burada bir mühendislik öğrencisi olarak tabii ki çok bir şey bilmiyorum biyoloji hakkında. Dolayısıyla burada iki hekim adayımız var. Onlara sorumu yöneltmek isterim. Ben genelde kahvaltı yapmayan bir insanım ve kahvaltı yapmayınca kötü de hissetmiyorum. Kahvaltı benim için çok da gerekli bir öğün durmuyor, olmuyor gibi. Dolayısıyla bu değişen şartlar konusunda kendimi nasıl ayarlayabilirim? Mesela kahvaltı yapmam gerekiyorsa ben bunu nasıl anlayabilirim yeni değişen şartlarda?
Şimdi Emre, sana şunu söyleyeyim. Normalde aralıklı oruç gibi şeyler, ya zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Begüm yeni bir çalışmadan bahsetti. Aslında aralıklı oruç gibi sistemlerin de çok doğru olmadığına dair bir yorumdu. Doğruyum değil mi Begüm?
Doğrusun. İnsanın kendini tanıması gerektiğini söylüyor. Ya mesela sen uyandıktan 2 saat sonra bir şey yemediğin zaman elin ayağın titriyorsa niye aralıklı oruç yapasın? Hem bu senin sağlık sorunu olabilir, hem de seni buna iten bir şey sende bir sağlık sorunu olabilir. Yani hem sebep hem sonuç.
Buna katılıyorum. Şu şekilde. Hepimizin kan şekeri seviyesinin yönetimi endokrin sistemlerle gerçekleşiyor ama hepimizinki aynı çalışmıyor. Çünkü ya bildiğimiz üzere şu an zaten Türkiye için konuşursak %50'nin üzerinde bir obezite var. Dünya genelinde özellikle Amerika'da çok daha yüksek bir oran var o tarafta. Ve hepimizin salgılanan bu moleküllere yanıtı aynı olmuyor. O yüzden de bazımız için erken kahvaltı, bazımız için geç kahvaltı daha iyi oluyor. Bunu kahvaltı özelinde konuşacak olursak. Ama çok kısa bir fizyolojik bir bilgiden bahsedip devam edeyim. Yani sabah vücudumuzun kortizol seviyeleri, yani aslında vücudumuzdaki protein ve yağın şekere dönüşmesine sebep olan molekülleri daha fazla oluyor ve bundan dolayı aslında kan şekerimiz daha çok yükseliyor. Ve bu durum aslında insülinin çok hızlı yükselmesi, postprandial hipoglisemi dediğimiz aslında kan şekerinin bir anda düşmesine sebep olan bir duruma yol açabilir. Bu tabii ki hepimizin kan şeker regülasyonuna göre belirlenecek bir şey. Ve bu konularda birazcık ben genel olarak hani vücudumuzun sesini dinlemeliyiz tarafında olan bir insanım. Bugüne kadar hep dinledim ve beni ittiği nokta iyi yerlere götürdü. Çünkü böyle aşırı yorgun, halsiz hissettiğim noktada işte birazcık mikrobiyotamı toparlamaya çalıştığımda takviyelerimi özellikle bu ara çok fazla tıbbi tavsiye değildir ama magnezyuma çok değer veriyorum. Birkaç tane molekül yine kullanıyorum. Vitaminlerimi almaya dikkat gösteriyorum. O da birazcık dönemsel olarak canımın ne çektiğine göre birazcık yol izlemeye çalışıyorum. Bu ara çok yoğurt çekiyor mesela. Bu ara çok fazla koştuğum için inanılmaz bir yıkım var vücudumda ve bunu yoğurttan gelen kalsiyumla tolere etmeye çalışıyorum. Oradan gelen proteinle tolere etmeye çalışıyorum. Yani benim söyleyeceğim vücudunuzun sesini dinleyin. O genelde ne istediğini, canı ne çekiyorsa, ne ihtiyacı varsa onu istiyor. Yıllık olarak da doktorda kontrollerinizi sağlayın. Zaten aile hekiminize gittiğinizde veya hep danıştığınız hekiminize gittiğinizde o sizi yönlendirecektir. Genel olarak benim anlatacaklarım da bu duruma dair bu kadar. Begüm'ün güzel haberinden sonra Emre'nin yine acaba uzayla mı alakalı dediğimiz haberine geliyoruz. Evet Emre, seni dinliyoruz.
Aslında tabii ki uzay haberi sunmak istemiştim. Beni tanıyan herkes bilir. Ama bu sefer sizle biraz muhabbet edebileceğimiz bir konudan haber seçmek istedim. Ve biyoteknolojiye gidiyoruz. Çip tasarımı ve sağlıkla alakalı bir haberimiz var. Bugün şimdiki haberimizi onu sunacağım sizlere. Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar göze yerleştirilen küçücük bir çip sayesinde ileri düzeyde görme kaybı yaşayan bir hasta grubunun tekrar görmesini sağladı. Deneme çalışmasına katılan hastaların çoğu şu an kitap okuyabilir halde. Önce bu teknolojinin hangi soruna çözüm getirdiğinden bahsetmek isterim. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu adlı bir göz hastalığı var, eminim siz biliyorsunuzdur. Bu hastalık özellikle yaşlılarda merkezi görmeyi yavaş yavaş yok ediyor. Dünya genelinde 5 milyondan fazla insan bu hastalıktan etkileniyor ve yaşlılarda geri döndürülemez nedenlerden biri. Bu hastalıkta gözün arka kısmındaki ışığı algılayan hücreler hasar görüyor. Ancak bu sinyalleri işleyen sinir hücreleri çoğunlukla sağlam kalıyor. Yine teknoloji bu noktadan hareket ediyor. Prima adı verilen sistem iki parçadan oluşuyor. Birincisi akıllı gözlüğe takılmış küçük bir kamera. İkincisi ise gözün arka kısmına yerleştirilen kablosuz bir çip. Çip sadece 2 mm genişliğinde, yani epey küçük aslında. Tabii ki göz boyutlarında yine küçük kalıyor diye tahmin ediyorum. Gözlükteki kamera görüntüleri yakalar ve kızılötesi ışık olarak çipe gönderir. Çip bu ışığı elektrik sinyallerine dönüştürür ve hasar görmüş hücrelerin yerine geçerek beyine görsel bilgi gönderir. Aslında çalışma prensibi tam olarak bu. Kızılötesi ışık kullanılmasının bir sebebi var aslında, o da şu. Gözde kalan sağlam hücrelere karışmıyor. Böylece hastalar hem çevresel görüşlerini hem de çiple sağlanan merkezi görüşlerini aynı anda kullanabiliyor. Çipin çok önemli bir avantajı daha var. Işıktan elektrik üretiyor, yani kablosuz çalışıyor. Daha önceki yapay göz cihazları dışarıdan güç kaynağını ve göz dışına çıkan kablolara ihtiyaç duyuyordu. Bu hem rahatsız edici hem de enfeksiyon riski taşıyordu. Şimdi deneme sonuçlarına bir bakalım, nasıl sonuçlar gelmiş acaba? Çalışmaya 60 yaşın üzerinde 38 hasta katıldı. Çip yerleştirildikten sonra akıllı gözlükleri kullanmaya başladılar. Bazı hastalar hemen şekilleri ayırt edebildi, ancak tam gelişme aylar süren eğitimle oldu. Bir yıllık denemeyi tamamlayan 32 hastadan 27'si okuyabilir hale geldi. Hastalar günlük yaşamlarını, kitap, yiyecek etiketleri ve metro tabelalarını okuyabildiler. Gözlükler kontrast ayarı ve 12 kata kadar yakınlaştırma sağlıyordu. Ortalama olarak hastaların görme keskinliği standart göz tablosunda 5 satır iyileşti. Bir hasta tam 12 satır iyileşme gösterdi. Bazı yan etkiler de görüldü elbette, ancak hiçbiri yaşamı tehdit etmedi ve neredeyse hepsi 2 ay içinde düzeldi. Şimdilik cihaz sadece siyah-beyaz görüş sağlıyor. Ancak araştırmacılar gri tonlarını da gösterebilecek yazılımlar geliştiriyorlar. Aslında bu gri tonlarını görebilmek de cisimleri algılamak açısından önemli bir olgu. Ayrıca daha yüksek çözünürlüklü çipler üzerinde de çalışılıyor. Şu anki çipte 378 piksel varmış. Sıçanlarda denenen yeni versiyonda ise 10.000 piksel olacakmış. Bu yeni çip hastalara çok daha net görüşler sağlayabilir gibi duruyor.
Abi çok büyük olay ya. Yani teknolojinin gelişmesinin hep olumsuz taraflarından bakıyoruz. İşte ekran süresinin artması nedeniyle hepimizde bir dikkat eksikliği var mesela. Veya işte hep kötü tarafından bakıp bilgisayar kapasitemizin düştüğünü söylüyoruz. Çünkü işte yeni yapay zeka dil modelleri bizim yerimize düşünüyor oldu ama bir noktada da abi teknoloji inanılmaz bir şey. Yani ömrümüzü uzattı. Bugün işte ortalama yaş Türkiye'de 70'in üzerinde. Teknoloji bir noktada artık insanların görmesine neden oluyor. Ya çok deneysel çalışmalar var tabii. Mesela dilinde tat alma reseptörü olmayan bir insanlar için şöyle bir şey geliştirdiler. Tatların elektrik sinyali şeklinde verildiği ve onun da bir sese dönüştürüldüğü bir şey geliştirdiler mesela. İnsanlar aslında yapay bir sinestezi yaşıyorlar. Mesela o da ayrı bir deneyim ve yeni bir şey katıyorsun aslında. İnsana yeni bir his katıyorsun. Ya bunlar çok önemli, çok değerli. Bugün işte en basitinden biz burada çok rahat bir şekilde duyup, görüp birbirimizi konuşabiliyoruz, iş yapabiliyoruz. Ki ben hani biliyorsunuz görsel tarafta da çalışıyorum. Hani benim için görmek çok önemli. Hani bunun kaybı çok büyük bir eksiklik benim için ama insanlar belki de hayatının başından beri görmüyorlar. Burada bahsettiğin durum tabii bazı durumlarda ilerleyen yaşlarda oluyor, bazı durumlarda da erken yaşlarda oluyor. Ama sonuç olarak insanların görmesine, insanların hayatlarının kalitesinin artmasına neden olan güzel bir gelişme. İnşallah daha da gelişmişleri olur. Tamamen çözüm olur. Öyle söyleyeyim. Bütün hastalıklara, bütün duyu kayıplarına çözüm gelir. Ümidimiz bu yönde.
Emre, aslında bu haberin en umut verici yanlarından birisi de göz dediğimiz organ. Bazı doktorlar onu beynin uzantısı olarak da atfediyor. Çünkü direkt beyinden... Çünkü direkt aslında beyin gibi haraplandığı zaman, çok ağır bir hasar aldığı zaman gözde de geri dönülmez sekerler kalabiliyor. O yüzden teknolojinin bu yanı da çok umut verici. Bence bu haber çok daha güzel tedavilerin de bir öncülüğü olacağını düşünüyorum.
Harikaydı, ağzınıza sağlık.
Peki ilk defa görenler favlayabilir mi Emre kendi alanının dışında?
Vay vay yaptı. Vay be. Böyle
yine benim alanım oğlum. Öyle çipler var. Analog çipli entegre devreler var o şekilde.
Senin anonin. Evet, Emre'nin haberini dinledik. Bir sonraki haberi Begüm sunacak. Begüm, seni dinliyoruz.
Şimdilerde insanların kendi gen haritalarını çıkarmak istemeleri çok popüler. Herkes bir genetik test yaptırarak genomundaki farklılıkları, risk faktörlerini öğrenmek istiyor. Bu testi yaptıran birçok insan test sonucunda nadir bir DNA mutasyonu taşıdığını öğreniyor. Fakat çoğu zaman bu mutasyonun gerçekten bir hastalığa yol açıp açmayacağı tam anlamıyla bilinmiyor. Yani sonuçlar ortada öyle kalıyor. Ne hasta ne de doktor bu bilgiyle tam olarak ne yapacağını bilmiyor. İşte bu belirsizliği ortadan kaldırmak için Amerika'daki Mount Sinai Tıp Fakültesinden araştırmacılar genetik riskleri daha iyi değerlendirebilecek yepyeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem genetikte penetrans denilen bir kavrama dayanıyor. Yani bir genetik mutasyonun gerçekten hastalığa neden olma olasılığı. Araştırmacılar yapay zekayı kullanarak hastaların genetik verilerini, kan tahlilleri, kolesterol düzeyi, böbrek fonksiyonu gibi rutin sağlık verileriyle birleştirdi. Ve sonuç olarak genetik riskleri artık siyah beyaz bir evet hayır cevabı yerine 0 ile 1 arasında bir olasılık skoru ile değerlendirebiliyoruz. Yani diyelim ki bir bireyde kansere yol açtığı düşünülen bir mutasyon var. Bu yeni sistem o kişinin gerçekten bu hastalığa yakalanma ihtimalini bir puan olarak gösteriyor. Bu puan ne kadar yüksekse risk o kadar büyük. Düşükse hastalığa yol açma ihtimali neredeyse yok. Özellikle nadir ya da belirsiz genetik varyantlarda ne yapılacağına karar vermek artık daha kolay olacak. Çalışma tam 1 milyondan fazla hastaya ait elektronik sağlık kaydı kullanılarak gerçekleştirildi ve 10 yaygın hastalık için yapay zeka modelleri eğitildi. Sonuç olarak 1600'den fazla genetik varyant için yapay zeka penetrans skoru hesaplandı. Ve bazı sonuçlar gerçekten şaşırtıcıydı. Daha önce belirsiz olarak sınıflandırılan mutasyonlar ciddi hastalık sinyalleri gösterdi. Bazı mutasyonlarsa daha önce riskli sanılmasına rağmen pratikte pek etkili çıkmadı. Bu teknoloji özellikle Lynch sendromu gibi genetik geçişli kanser türlerinde erken taramaları yönlendirmek için umut vaat ediyor. Yani eğer bu skorlama sisteminde yüksek risk çıkarsa doktorlar hastayı daha erken takip etmeye başlayabilir. Ama skor düşükse gereksiz endişe ya da tedavi de önlenebilir. Şimdilik bu sistem sadece bazı hastalıklar için çalışıyor. Ama araştırmacılar modeli genişletmek ve daha fazla hastalık ile genetik varyantı kapsamak istiyor. Hedef, gelecekte doktorların genetik test sonuçlarını bu sistemle birlikte değerlendirerek hastalar için daha kişiselleştirilmiş ve güvenilir kararlar alabilmeleri. Kısacası genetik testlerin belirsiz sonuçları artık daha anlamlı hale geliyor. Yapay zeka ve tıp el ele vererek bu genetik mutasyon bende varsa gerçekten hasta olacak mıyım sorusuna ilk kez net bir yanıt sunmaya başlıyor. Ve belki de bu kişiselleştirilmiş tıpta yepyeni bir dönemin başlangıcı.
Şöyle bir şey var. Birçok genetik varyasyonumuz bizi bir şeylere daha yatkın yapıyor. Yani bizde olan bir mutasyon çok belli mutasyonlar değilse çok yüksek olasılıkla kanser yapıyor, çok yüksek olasılıkla kanser yapmıyor bir kanser için konuşursak. Ki şöyle bir örnekle geleceğim. BRCA 1, 2, ikisi de meme kanseri için çok büyük risk faktörü. Ama BRCA için bile %60 oranında meme kanseri yapma oranı var. Ki kadınlar için zaten hayat boyu kanser olma olasılığı %13 iken bunun %60'ı çıkarıyor aslında. Geriye kalan %40'lık kısım yine kanser olmuyor. Yani aslında genetik yapımız bize sadece yatkınlık sağlıyor. Ki bu sadece kanser için değil. Yani bizim damar hastalıklarımızdan tutun, işte yine kanser türlerinden tutun, işte böbrek hastalıklarından tutun. Hepsi bunların içerisinde. Begüm'ün bu yaptığı haber de aslında gereksiz yere endişelenmemizi aslında engelleyen bir yeni bir sistem ortaya koyuyor. Çünkü örnek veriyorum, bunu tamamen kafanızda canlanması için yapacağım. Bir kişi var, bu kişi sağlıklı, hareketli, spor yapıyor, Akdeniz diyetiyle besleniyor. Ama bu kişinin ailesel olarak, genetik olarak kandaki kolesterol düzeyleri yüksek. Ama önümüze geldiği zaman bu hasta, bir tarama için hasta bile değil bu insan, baktığımız zaman kolesterol düzeylerini çok yüksek görmüyoruz. Bu kişi ne kadar yatkın olursa olsun şu an hasta değil. Ama tam tersi bir durumda bu kişinin çok hareketsiz, obez veya işte çeşitli risk faktörlerine sahip olduğunu düşünecek olursak o zaman çok farklı bir senaryodan bahsediyoruz. Aslında bu çalışmada buradaki risk faktörlerini de değerlendirerek genetik yapımızda olan hastalığa yakalanma oranımızı yeniden hesaplıyor. Bence çok inanılmaz güzel bir çalışma olmuş. Hem gereksiz yere endişelenmeyi hastalar açısından engellemiş, sağlık sistemi açısından da belki de gereksiz harcamaları önleyecektir. Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek.
Ulusal egemenliğin en büyük simgesi olan Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun.
Bugün günlerden 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 102. yılı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet, bize özgürlüğü, eşitliği ve geleceğe umutla bakmayı armağan etti. Bu değerleri korumak ve yaşatmaksa hepimizin görevi. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.
Evet, bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, bizi dinlemeyi, insanlara önermeyi unutmayın. Bildiğiniz üzere iki haftada bir bölüm çıkarıyoruz. Hani bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum bir önceki bölümümüzü dinleyememiş arkadaşlarımıza. Umarım iki hafta sonra tekrardan görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, bilimle kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.